أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz son zamanların en çok gündeme gelen konusu olan Kur'an'dan başka kaynak var mı olacak. İşte Kur'ancılar diye birileri ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre anlatıyor. Bir başkası çıkıyor, mezhepleri araya sokuyor. Bir başkası çıkıyor, tarikatları araya sokuyor. Ama asıl öğrenmemiz gereken Allah-u Teala bizden ne istiyor? Şimdi bakın, bu Araf suresinin ilk ayetlerini okuyorum. Elif, la, mim, sad. Kitabun unzile ileyk. Bu sana indirilmiş olan kitaptır. İşte bu Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiş, bize de indirilmiş tabii. Herkes bu kitapla muhatap. فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ. Bu kitaptan dolayı içinde en küçük bir sıkıntı olmasın. Tamam, işte bu kitapta bir sürü emirler var ama her şeyin bir zamanı var. Şimdi bu kitap faizi yasaklamış. Ben şimdi faiz yasaktır dersem bana ne cevap verirler? İşte bu kitap aracılığı yasaklamış, putları yasaklamış, bir sürü kendine put edinenler var. Şimdi onları yavaş yavaş şey yapalım, fazla üzmeyelim falan. Hayır. Diyor ki Allah-u Teala, içinde en küçük bir sıkıntı olmasın. Niye? Bu kitap kainatı yaratanın kitabı. Kainatı yaratan, kainatta geçerli kanun ve kurallarla birebir örtüşen bir din indirmiştir. Bu kitap nasıl dinimizin kitabıysa aynı zamanda tabiatın da kitabıdır. Tüm dünyayı en doğru anlayabileceğimiz tek kaynaktır. Dolayısıyla bundan dolayı içinde en küçük bir sıkıntı olmasın diyor. Peki neden bu kitap indirilmiştir? لِتُنْذِرَ بِهِ bununla insanları uyarasın diye. Bakın, aykırı davranırsanız başınıza gelecekler var. Dikkatli olun. وَذِكْرَ bir de kafalarına yerleştirecekleri bir bilgi, akıllarından çıkarmayacakları doğru bilgi olsun. لِلْمُؤْمِنِنْ bu kitaba inananlara. Sen bu kitaba inanıyor musun? Dikkatli bir şekilde okursan, Allah'ın istediği şekilde okursan, bu kitap senin için, bütün inananlar için ne olur? Doğru bilgi olur. Öyleyse ne yapalım ya Rabbi? اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size indirilen neyse, yani hangi ayetler indirilmiş, hangi emirler verilmişse, yani bu Kur'an'da ne varsa ona uyacaksınız. Bu bizim sözümüz değil, Allah-u Teala'nın sözü. Peki bunu demek de kalmıyor Allah. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Onun dûnunda, onun aşağısında, onun belisinde evliyaya uymayın. Yani Allah'la kendi aranıza başkasını koymayın. Evliyaya uymayın. Evliya ne demek? Allah'a çok yakın. Veli bir şeye en yakın olan şeydir. Mesela şimdi benim şu gömleğim var, bir de içinde atlet var. Atlet vücuduma daha yakın olduğu için birinci derecede yakın atlettir. İşte Allah'la bizim aramıza, yani insanlar Allah'la araya evliyayı koyarlar. Bu Allah'ın sevdiği bir kişi, Allah'ın sevgilisi. Allah onun söylediklerini onu kırmaz. Onun için ben onun aracılığıyla gidiyorum. Peki kalbini bilmediğin bir kişiyi Allah'ın dostu sayıyorsun. Peki sen Allah'ın düşmanı mısın? Ne demek? Bak Allah ne diyor? Allah'la aranıza bir takım evliyayı koymayın. Şimdi Hristiyanlar Allah'la aralarına İsa Aleyhisselam'ı koydular mı? Öyle değil mi? Peki İsa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın çok övdüğü bir nebi değil mi?
Aynen.
Ama İsa Aleyhisselam ahirette bunu kabul edecek mi?
Aynen.
Asla. Aynı şeyi bugün Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam için yapıyorlar. Orada işte Allah'ın sözüydü. Doğru ol dedi, İsa Aleyhisselam da oldu. Meryem validemizin kocası olmadığı için Allah ol dedi, oldu. Peki efendim söz, ezeli bu kelimeleri bir takım şey yaparlar, bir takım oyunlarla işte Allah, İsa Allah'ın bir parçası gibi yapılır. Allah'ın yanında bir tanrı, baba, oğul, kutsal ruh derler. İşte Cebrail Aleyhisselam da katarlar. Bazıları Meryem validemiz de katar. Niye? Çünkü onları kattığınız zaman insanları daha kolay kandırıyorsunuz. İş Müslümanlara gelince aynı şey biraz daha ustaca, biz bu aynı oyun bizde de biraz daha ustaca oynanmış. Muhammed Aleyhisselam kesinlikle bir Resul ve Nebi olmaktan çıkarılmış bir ilah haline getirilmiştir. Bakın bu size çok ağır gelebilir. Şimdi ayrıntıları gördüğümüz zaman bunu Muhammed Aleyhisselam'ın kabul etmesi mümkün değil. Asla böyle bir şeyi kabul etmez. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın kabul etmediğine dair olan ayetleri gördüğümüz gibi. Zaten Muhammed Aleyhisselam da Furkan suresinde ne diyor? İnne kavmi ittehadu hadel Kur'ane mahcura diyor. Ya Rabbi diyor, benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Terk edilmiş hale getirdiler. Niye efendim? Sadece işte yani uygulama değil de işte musiki, Kur'an okumak, Kur'an okuma yarışmaları, işte güzel güzel şeyler, kılıflar içerisinde asmak falan, böyle müzelerde saklamak, o gibi şeyler yaptılar. Galilen ma tezekkarun. Doğru bilgilerinizi ne kadar az kullanıyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz ki bu Allah'ın kitabı. Hepiniz biliyorsunuz ki bu kitap Allah tarafından korunmuştur. Hepiniz biliyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselam bu kitabı insanlara tebliğ etmiştir. Ve tüm insanlığın bu kitaba uymasını istemiştir. Peki siz bu kadar bilgilere sahipsiniz de niye böyle sağa sola sapıyorsunuz? Bakın şimdi bugün Müslümanlarda Allah burada tek kaynak olarak Kur'an-ı Kerim'i gösterdi, değil mi? Müslümanlar bugün ne yaparlar? Bütün mezheplerde istisnasız kitap, sünnet, icma, kıyas derler. Evet. Efendim kitap tamam, Kur'an-ı Kerim. Ama kitaba verdikleri anlam da Allah-u Teala kitabı çok açık, net, ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir kitap olduğunu, kendisinin çok ayrıntılı bir şekilde her şeyi açıkladığını bildirdiği halde bunlar kitabı kendi kafalarına göre mücmel derler, anlaşılmaz derler. Ondan sonra efendim peki kitabı kim açıklar? Bazı ayetleri yanlış anlamlar vererek Muhammed Aleyhisselam açıklamıştır derler. Peki Allah-u Teala ben açıkladım diyor, hiç o ayetleri görmüyor musunuz? Muhammed Aleyhisselam'ın açıkladığını söyleyen hangi ayet var? Böyle Resulullah'ın ayetleri insanlara gösterdiği, beyan ettiği, ya işte bak size şu ayetler geldi, şu ayetler indi, tebliğ ile ilgili ayetlerin anlamını bozarak şey yaparlar. İkincisine sünnet kelimesini kullanırlar. Tamam, sünnet Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarındandır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Allah'ın insanların gitmesini istediği yoldur. O yolda gitmek bütün nebilere de farzdır. Ahzab suresi 38-39. Ayetlerde Allah bunu net bir şekilde bildirir. Bütün rasullerin görevi o yoldan gitmektir. Hepimiz o yoldan gitmek zorundayız. Nisa suresi 26. ayetinde bütün insanların o yoldan gitmesini Allah-u Teala istediğini bildirir. Bunlar sünnetullah. Ama geleneksel yapı, açın İslam ansiklopedisinin sünnetullah maddesini, orada şunu göreceksiniz. Allah'ın tabiattaki kanunlarıdır. Allah'ın tabiattaki kanunu, bu yoldan gideceksiniz demeye lüzum yok. Hadi susuz yaşa bakalım, yaşayabiliyor musun? Ya bu, ondan sonra da tutmuşlar sünnetullah'ın yanına sünnetün nebi diye bir kavram uydurmuşlar. Onun söz, fiil ve uygulamaları demişler. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bir hikmet kavramından bahseder ki ayrıntılı bir şekilde defalarca biz burada konuyu anlattık. Arzu edenler sitemizde bu konuyla ilgili sayısız ders ve yazı vardır, onları okuyabilirler. Hikmet Kur'an'dan doğruluğu tartışmasız çözümler üretme bilimidir. Ama bunlar işte bu usulü fıkhın ağababası olan İmam Şafii, işte benim bilgisine güvendiğim kişilerden öğrendiğim kadarıyla hikmet sünnettir diyerek hikmeti o kadar ayetlere rağmen hikmeti tarihe şey yapmışlardır, gömmüşlerdir. Ondan sonra yani ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'de olan sünnet kavramını bozarak Resulullah'ın söz ve uygulamalarını ikinci bir kaynak yapmışlar. Arkasından da bir kıyas diye bir kaynak uydurmuşlar. Arkasından da bir icma diye bir kaynak uydurmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim sadece ismen var, fiilen yok hale gelmiştir. Biz bu da hemen her dersimizde bunu anlatıyoruz. Bu derste de inşallah konuyla ilgili ayetleri daha iyi anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bu konuyu ve bütün konuları kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı nasip eylesin. Şimdi burada Aydın Hoca'yı bir dinleyelim bakalım, onun hazırlıklarını.
Evet, mücadelemiz devam ediyor değerli arkadaşlar. Bu mücadele söylediğimiz gibi iki, yani inananlar ve inanmayanlar arasında değil, iki farklı inanç sahibi insanlar arasında Adem'den bu yana son ferdine kadar devam edecektir bu mücadele. Şimdi bu iki farklı inanç sahiplerinden üçüncüsü yok. İki farklı inanç sahibi üzerinden bir örnek vereyim. Bunlardan birisi temiz yağmurla beslenen toprak gibi, yani aynı terkipteki toprak misalından bir örnek vereceğim. Birisi temiz yağmurla besleniyor, diğeri içinde farklı katkılarla beslenen bir toprak düşünün. Temiz yağmurla beslenen toprağın üzerinde her türlü canlılık, yeşillik, ağaç, meyve yetişir. Fakat farklı katkılarla beslenen toprakta bırakın istediğiniz ürünü almayı, toprağın kendisinin kimyası bile bozulur. Aynen yani bu temiz yağmur suyuyla beslenenin misalı ihlaslı halis müminin misalına benzer. Farklı katkılarla beslenen toprağın misali ise kendilerine Kur'an dışı farklı kaynaklar edinenlerin, münafıkların ve müşriklerin örneğine benzer. Şimdi Allah'ın kitabından başka kitapları, şahısları, kaynak edinenler, aracı edinenler ve vesile edinen şahıslar, bunlar en çok bizim de gördüğümüz gibi Nisa 64. ayeti örnek veriyorlar. Ki bu ayet şöyledir. İlk önce bu ayeti vereyim. Çünkü bu ayeti sunanlar, kitaptan başka kaynak olduğunu sunanlar hem önünü hem arkasını keserek şöyle derler. Derler ki, yani ayeti okuyorlar. İlk önce ayeti okuyayım. Biz hangi elçiyi gönderdiysek bizim onayımızla kendisine gönüllü olarak boyun eğilsin diye göndermişizdir. O münafıklar kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelseler ve senin huzurunda Allah'tan bağışlanma dileseler, elçimiz olarak sen de onların bağışlanması için dua etsen, o zaman Allah'a dönüş yapanları kabul ettiğini, Allah'ın da dönüş yapanları kabul ettiğini ve bol ikramda bulunduğunu elbette görürler. Şimdi burada sana gelseler ve senin huzurunda Allah'tan bağışlanma dileseler kısmını alıyorlar. Ayetlerin bağlantılarını koparıyorlar. Hatta kötü duruma düşürülen insanlar neden bu kötü duruma düştüklerini açıklamadan diyorlar ki bakın işte yani bir sorun olduğu zaman ne yapmamız gerekir? İşte Resul'ün yanına geleceğiz, ondan bir hüküm alacağız ve bu konuyla ilgili bir fetva alacağız veyahut da bir vesile edinenler de işte gelip de onunla birlikte bir zatı vesile edineceğiz ve oradan Allah'tan isteyeceğiz. Bu gibi açıklamalar yaparlar. Şimdi ben ayetin, yani bu ayette söylenen ne, bize anlatılan ne? Tabii ki bir ayeti aldığımız zaman onu herkes istediği gibi onu size sunabilirler. Fakat gerçek şuradan başlıyor. Bakın bu ayetin bağlantısı şuradan başlıyor. Nisa 59'dan başlayalım değerli arkadaşlar. Bakın kendiniz de değerlendirin. Şimdi bu söylenenleri herkes çok kolay anlar. Aslında Allah'ın kitabını bağlantılarıyla okuyan herkes çok kolaylıkla anlar ki burada söylenenler kimlerden bahsediliyor ve neyi anlatıyor Rabbimiz? Ey inanıp güvenenler, Allah'a gönüllü olarak boyun eğin. Ya eyyühellezine amenu etiullah ve etiur rasule ve ulul emri minkum. Yani Allah'a boyun eğin, Resul'a gönüllü olarak boyun eğin ve sizden olan yetkililere de, yani emir sahiplerine. Yetkililerle bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resul'üne, elçisinin getirdiği ayetlere götürün. Şimdi Allah'a ve ahiret gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böyle hayırlı olur sizin için ve en güzel sonuç verir. Ayet böyle. Şimdi gelenekte çoğunluk ayetin ilk cümlesini okuyor. Diyorlar ki mesela ya eyyühellezine amenu, ey inanıp güvenenler, etiullah ve etiur resulü ve ulil emri minkum. Allah'a, Resulüne ve sizden olan yetki sahiplerine itaat edin. İşte buna da bir tane hadis uydurarak diyorlar ki, yani emir sahibine itaat eden Resul'e itaat etmiştir, Resul'a itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla emire itaat eden, yetkiliye itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bu yüzden emire itaat edin, kayıtsız, şartsız. Fakat ayetin devamını okusalar, emire itaatin bir kayda bağlandığını, bir şarta bağlandığını görürler. Nedir o? Yetkililerle bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu فَاِنْتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ. Yani bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve elçisine götürün. Allah'a ve elçisine götürün aslında aynı şeydir. Yani elçi Allah'ın getirdiği sözü söyleyen şahıstır. Şahıs kendi sözünü söylemiyor. Yani dolayısıyla elçiye itaat etmek direkt Allah'a itaat etmek anlamına geliyor. Şimdi
zaten istersen ayeti okuyalım da yani izleyicilerimiz bunu not alsınlar. Aynı surenin, Nisa suresinin 80. ayetinde Allah diyor ki men yuti'ir rasul fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse kesinlikle Allah'a itaat etmiş olur.
Buradan da başlıyor.
Dolayısıyla yani bunu açıkça Allah-u Teala söylüyor. Ve men tevella, yüz çevirirse herhangi birisi, tamam çevirirse çevirsin. Fema ersenleke aleyhim hafiza, seni onlara bir koruyucu olarak gönderirse onların bekçisi falan değilsin. Yüz çevirirlerse çevirsinler. Şimdi burada bir de burada bu ayet çok fazla istismar ediliyor. Sen dediğin gibi işte atiullah, Allah'a itaat eden, işte Allah'a itaat etmek ki Kur'an-ı Kerim'e itaat etmektir. Peki güzel. Ve atiur rasul, ve Resul'e itaat edin. Resul'e itaat etmek de onun hadislerine itaat etmektir diyorlar. Yahu kardeşim, Allah'ın benden ne istediğini o Resul'le ancak öğrenebilirim. Başka nasıl öğrenebilirim? O da Allah'ın kitabıdır ve o kitabı getirip tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam ve onun yolundan gidenlerdir. Şimdi Allah-u Teala bak şu şeyde de Maide suresinde de şey yapıyor bize. Meseleyi çok güzel Maide suresinin 92. ayetinde kafanıza çok iyice nakşedin ve asla bu ayeti unutmayın. 92. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Yani burada iki tane ati'u kelimesi var. Ona benzediği için buraya şey yaptım bak. Ati'ullah ve ati'ur rasul. Aynı ifade değil mi 59. ayetinde? Ya yüllezine amen ati'ullah ve ati'ur rasul. Aynı ifade. Bak Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Çok dikkatli olun. Az önce Aydın Hoca bir şey söyledi. Dedi ki her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açık bağlantılarıyla birlikte okursak. Bu açıklığı çok net göreceksiniz. Ha şunu da söyleyeyim. O inanmak istemeyenlere siz ne yaparsanız yapın inanmazlar ama siz sadece göreviniz yapacaksınız. Atiullah ve atiur Resul vahzeru. Vahzeru, çok dikkatli olun. Aman. Aman dikkatli olun diyor. Peki niye dikkatli olacaksın? Çünkü işte az önce olduğu gibi ya bu Allah'a itaat başka, Resul'e itaat başkadır. İşte Allah'a itaat Kur'an'a itaattir, Resul'e itaat hadislere itaattir. Bunların ikisi iki ayrı kaynaktır. Peki hadis ne yapar? Hadis Kur'an'ı açıklar. O zaman Kur'an-ı Kerim onu açıklıyorsa Kur'an geride kaldı. Hadise itaat edeceksin sadece. Ondan sonra da şimdi mesela sünnet-i kadiyetun aleyh kitap diye bir şey uydurmuşlardır. Sünnet Kur'an üzerinde son sözü söyler diye. Kur'an tamamen tarihe karışmış. Arkasından da bu mezhepler oluşmuş. Mezhepler kendi görüşlerini Kur'an'ın da Resulullah'ın söz ve uygulamalarının üstüne getirmişlerdir, koymuşlardır. Şimdi bunu tekrar ediyorum. Lütfen dikkat edin. Ati'ullaha ve ati'ur Resul. Allah'a ve Resul'e itaat edin ve ahlara dikkat edin. Peki Resul ne yapıyor ki? Ne yapacağız? Resul'e itaat, onun hadislerine itaat mi? Bak bu soruyu sorun ve ayeti dinleyin. Fe in tevelleytum, eğer yüz çevirirseniz fe'alemu, şunu bilin. Ennemâ alâ rasûlinel belâgul mubîn. Resulümüze düşen sadece apaçık bir tebliğden ibarettir. Tebliğ ne? Ayetleri okuyacak. Belliğ mâ unzile ileyk min rabbik ve inlem tefal fe me bellâte risâlete. Rabbinden sana indirilen neyse onu tebliğ et. Bunu yapmazsan Allah'ın elçilik görevini verdiği elçilik görevi yapmış olmazsın diyor Allah. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'a itaat neymiş? Yani Resul'e itaat neymiş? Resul'e itaat onun tebliğ ettiği ayetlere itaatmiş. Çünkü Resul'ün tek görevi tebliğden ibarettir. Peki öyleyse niye Allah-u Teala atiullah ve atiur Resul dedi? Allah'a içten boyun eğin, Resul'e içten boyun eğin. Niye? Allah'ın ne dediğini ancak Resul'den öğreniriz. Dolayısıyla bu Allah'a yani Resul'e itaat edin manasındadır. Çünkü Allah'ın Resulü Allah'tan bizim Allah'ın bizden ne istediğini bize getirip bildiriyor ve böylece görevini tamamlamış oluyor. Ama bakın burada dikkat ederseniz ve ul emri minkum geçmedi. İçinizden yetkililere. Bak Allah'a ve Resul'üne itaatte hiçbir zaman kişinin tercih hakkı yoktur. Allah'la Resul'le kimse nizaya giremez. Ama yetkililere sıra geldiği zaman arkasından fe'in tenazi'atüm. Gene Aydın Hoca gayet güzel anlattı. Eğer nizaya girerseniz, kiminle gireceksiniz nizaya? Yetkili olanlarla girebilirsiniz nizaya. Şeyle değil. Allah'la Resulü'yle haşa. Yani Allah'ın kitabıyla asla nizaya girilemez. İşte burada da Resul ve Nebi farkı son derece önemlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kitabını tebliğ ettiği zaman Resul'dür. Çünkü Resul'e düşen tek görev Allah'ın tebliğden ibarettir. Ama Nebi olarak ki her Nebi aynı zamanda Resul'dür ama tıpkı şey gibi işte bir kişi 24 saat öğretmendir ama 24 saat öğretmenlik yapmaz. Yani ayetleri tebliğ ettiği sıra Resul sıfatıyladır, tebliğ etmediği zaman Nebi'dir. Ve Muhammed Aleyhisselam ulul emr yani yetkili makamda olmuştur. Orada devlet başkanı konumundadır, komutan olmuştur. Birçok konularda o yetkili makamda olmuştur. Ve in tenazaatun fi şey'i herhangi bir şeyde nizaya girerseniz ferudduhu ilallahi ve rasul Allah ve Resulüne götürün. Bunu da lütfen çok iyi dinleyin değerli izleyiciler. Şimdi okuyacağım ayeti kerimeyi. Bakın bu Enfal suresinde de Allahü Teala bunu açıklamış. 43. ayette Allahü Teala bak Muhammed Aleyhisselam Bedir Savaşı'nda ulul emr yetkili makamdaydı. Ayet tebliğ ile meşgul değil, savaşı idare etmekle meşguldü. Şimdi Bedir'den önce Allahü Teala'nın indirdiği ayetler var. Yani bu Enfal suresinde Enfal suresinin 65. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "Ey Nebi, müminleri savaşa hazırla." Bak Nebi, Resul demiyor. Çünkü savaşa hazırlamak ayet tebliğ görevi değildir.
Aynen.
Tamam mı? "Ey Nebi, müminleri savaşa hazırla." Onun için Nebi diye hitap ediyor. "Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. 1'e kaç? 1'e 10 değil mi? Yani 20 kişi 200 kişiyi yener diyor. Yani Bedir Savaşı'ndan önce bu ayetler geliyor. Muhammed Aleyhisselam ümmetini savaşa hazırlıyor. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَتُنْ يَغْلِبُوا اَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Eğer içinizden 1000 kişi olursa kafirlerden ne yapar? 100 kişi olursa kafirlerden 1000 kişiyi yener. 1000 kişi dedim, yanlış söyledim. 100 kişi kafirlerden 1000 kişi, yani 10 katı kafiri yener. Neden? بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَوْنَ. Çünkü onlar anlayışsız bir topluluktu. Tamam. Şimdi Bedir Savaşı'na geldi Müslümanlar. Bedir Savaşı'na geldiler. Yani her şeyin cevabı Kur'an-ı Kerim'de vardır ama işte hikmet bu ilimdir. Bu ilim İslam aleminde unutulduğu için kitaplar böyle, bazıları samimi olarak problemin içinden çıkamadığından dolayı bir şeyler yapmış ama birçok bu hikmet ortadan kaldıranlar son derece akıllı ve dikkatli bir şekilde Müslümanları yanlış yollara sürüklemişlerdir. Şimdi buradan bakın. Müslümanlar Bedir'e geliyorlar. Geliyorlar da bakın, Allah Enfal suresinin 5. ayetinde, yani Mekke'deyken inen Rum suresinde Perslerle Romalıların karşılaşacağı gün Allah Müslümanlara zafer vereceğini vaat ediyor. Perslerle Romalılar karşılaştığında Ebu Sufyan komutasındaki 1000 kadar deve ile ticaret kervanı var şeyde, Şam tarafında. Perslerle Romalıların karşılaşacağı duyulunca yenilecek taraf belli. Kesinlikle Persler yenilecek. Ve o gün Allah müminlere büyük bir ikramda bulunacak. Bu ayetleri de Mekke'deyken Resulullah onlara tebliğ ettiği için Ebu Sufyan diyor ki, eyvah, kervan gitti. Çünkü onlar için kervan olmazsa olmaz. Müslümanlar da bu şeyi duyunca yaşasın kervan bizim diyorlar. Kervan da geçiş yeri Bedir. Dolayısıyla Mekkelilerden 1000 kişi, çünkü 1000 tane deve, herkes kendi devesini korumak için geliyor. 1000 kişi Bedir'e geliyor. Çünkü o Bedir'den geçecek. Müslümanlar da kervanın gideceği yer Bedir olduğu için Bedir'e gidelim diyorlar. Allah bize o kervanı verecek. Bakın, bu kadar şartlar oluşmasına rağmen Allahü Teala burada ne diyor? Kema ahrajeke rabbuke min beytike bil hak. O gerçek sebebiyle senin Rabbin seni evinden çıkardı. O gerçek işte o şey, o gün Perslerle Romalıların karşılaşacağı gün size vereceği zafer. Bunu herkes biliyor. Mekkeli de biliyor. Müslümanlar da. Ama ne var? Ve inne ferika minel mu'minine lekarihun. Müslümanlardan bir grubu çok böyle şey, hiç gitmek istemiyor. Mümin bunlar. Ya şimdi zaman mıydı ya falan. Yücadilûneke. Bak, mücadele ediyorlar Muhammed Aleyhisselam'la. Resul sıfatıyla mücadele edebilirler mi?
Hayır, çünkü Ahzab suresi 36'da diyor ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verirse artık size seçim hakkı yok.
Seçim hakkı yok.
Bitmiştir. Yani olay zaten edemezler. Bu ayet zaten o, yoksa sahabe ne olurdu? Kafir olmuş olurdu. Kafir. Karşı gelmiş olurdu. O yüzden gerçekten
mücadele ediyorlar.
Hatta mücadele bile ediyorlar.
Mücadele, ya gitmeyelim, ya yapmayalım. Bak, ne zaman? Bade matebe yene, her şey ortaya çıkmış. İşte Perslerle Romalılar karşı. İşte Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın vaat ettiği gün geldi. Hadi gidelim. كَاَنَّمَا يُسَاكُونَ اِلَى الْمَوْتِ. Sanki ölüme sevk ediliyorlarmış gibi. وَهُمْ يَنْدُرُونَ. Göz göre göre. Ondan sonra وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْتَى الطَّائِفَتَيْنَ اَنَّهَا لَكُمْ. Şimdi bunlar geliyorlar Bedir'e hiç Müslümanlar asla savaş yapmak için gelmiyorlar. Kervan için geliyorlar. Mekkeliler de Müslümanlarla savaş için gelmiyor. Onlar da kervan için geliyorlar. Ama birdenbire birbirlerini görünce, yani اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْفَ. Yine Enfal suresine konu dağılmasın diye şey yapmıyorum. Siz vadinin alt tarafında, onlar üst tarafında, kervan da sizin altınızdaydı. Kervan Bedir'e uğramadan kıyıdan geçiyor ki paçayı kurtaralım. Hiç beklemedikleri bir anda altta kervan, üstte Mekke ordusu. Allah bu ikisinden birini bize verecek ama hangisi? Burada diyor ki Allah-u Teala evet izi ihte taifeten enne alekum ve teveddûne ne gayre zâti şefketi tekûn lekum. İstiyordunuz ki o güçsüz olan kervan sizin olsun. Ya kardeşim, Mekkelileri orada yük ettiniz mi? Mekke'ye girersiniz. Kervan da zaten sizin olur. Ondan sonra ve yuridullahu yuhakkal hakka bi kelimati, Allah kelimeleri sebebiyle, yani az önce, daha önce indirdiği ayetler sebebiyle o gerçeği gerçekleştirmek istiyor. Yani orada bir Mekke'nin tekrar Müslümanlara verilmesi var, şeyde İsra suresinde Allah söz veriyor. Bir de o gün zafer, işte o zaferle Mekke'yi vermek istiyor Allah. Niye? Ve yakta dâbirel kafirin, kafirlerin kökünü kazıtmak istiyor. Ama bak, Müslümanlar hevesli değil. Şimdi burada Müslümanlarda bir zayıflık var mı? Tabii. Çok açık bir şekilde. Allah-u Teala bu defa bak 1'e 10 savaşmaları gerekirken 1'e 10'u 1'e 2'ye düşürüyor. Şeyden bu Enfal suresinin 66. ayetinde diyor ki Allah-u Teala burada el-âne haffafallâhu ankum. Şu anda Allah sizin şeyinizi hafifletti. Savaşacağınız kişi, yani size bir hafiflik getirdi. Nedir? Ve alim enne fîküm da'fâ. Sizde bir zayıflık olduğunu bildi. Şimdi baktı ki sizde zayıflık var. Beklenen şeyi, başarıyı gösteremeyeceksiniz. Peki o zaman فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلُوبُ مِيَةٍ. İçinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişi yenecek. Bak, onda, 1'e 10'dan 1'e 2'ye çıkardı. Ondan sonra وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلُوبُ أَلْفَيْنْ. İçinizden 1000 kişi de olursa 2000 kişi yenecek. Biiznillah, Allah'ın izniyle. وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi Allah-u Teala 1'e 10'dan 1'e 2'ye düşürdü. Peki düşmanın sayısı 1000 kadardı. Bunu yine Kur'an'dan da öğreniyoruz. O zaman Müslümanların sayısı 300 kadardı. 2 katı mı düşman? 2 katı olsa 600 kişi olması lazım değil mi? 1000 kadar. Şimdi Allah-u Teala bak, orada Müslümanlar. Şimdi esas şunu şey yapalım. Yani ben sana sorayım, sen cevabını ver. Allah dedi ki İki katınız düşmanla savaşacaksınız. Burada bunların yetkilisi, amiri kim? Muhammed Aleyhisselam değil mi? Yani ulul emr, yetkili makamında olan Nebimiz Muhammed Aleyhisselam. Yani komutanları o. Dedi ki bu çok çok önemli değerli izleyiciler. Lütfen şu şeye dikkat edin. Yani benim kendi açımdan kendimiz şey yaptığım bir taraf vardır. Yani suçladığım. Konuşurken böyle matematiksel konuşmaktan kendimi uzaklaştıramıyorum. Yani dolayısıyla bazı ince konular anlaşılamayabiliyor. Şimdi diyor ki Allah, sizin iki katınız düşmanla savaşacaksınız. Düşman üç kattan fazla. Şimdi burada Muhammed Aleyhisselam bunların amiri. Düşman üç kattan fazla. Allah bize iki katta savaşma şeyi verdi. Muhammed Aleyhisselam'ın amirleri sıfatıyla Muhammed Aleyhisselam'la nizaya girebilirler mi burada? Bak ne dedi orada? Fe in tenazaatun fi şeyin, Nisa suresi 59'da. Yani şey yetkiliyle herhangi bir konuda nizaya girerseniz ferudduhu ilallahi ve rasul, onu Allah ve Resulüne götürün. Yani Kur'an'a bak. Peki Muhammed Aleyhisselam'la nizaya girebilirlerdi bunlar. Allah bize iki kat düşmanımızla savaşma şeyi verdi. Kur'an-ı Kerim'e bakalım ya Resulullah, ya Muhammed, ya Nebi, ya Allah diyecekler, Resul değil. Bak Kur'an'a bakalım. Allah iki katla savaşma emri veriyor. Bunlar bizim üç katımızdan fazla, biz bunlarla savaşamayız deme hakları vardı. Niye? Ne dedi Allah? فَاِنْ تَنَازَعَتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Herhangi bir şeyden nizaya girerseniz Allah ve Resulüne, yani Kur'an-ı Kerim'e gidin, Kur'an'a bak. Allah iki katıyla diyorsa tamam, savaşmayacaksınız. Onun için burada çok önemli bir husus var. Bunun çok iyi bir şekilde kavranması lazım. Şimdi Allah-u Teala burada yine Enfal suresinde Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki, bak, اِذْ يُر۪يكَ هُمُ اللّٰهُ. اِذْ يُر۪يكَ, ya Muhammed, sana gösteriyordu. Hum, Mekkelileri. Kim? Allah, Allah. Allah sana Mekkelileri gösteriyordu. Fî menâmike, senin rüyanda galilen az gösteriyordu. Yani o 300 kişiyi az gösteriyordu. Peki nasıl gösteriyordu? Yani 1'e 2'den fazla mı? Onu da şeyden öğreniyoruz. Ali İmran suresi 14. ayetten öğreniyoruz. Burada da Allah-u Teala diyor ki, قَدْ كَانَ لِكُمْ آيَةٌ ف۪ي فِيَتَيْنِ اِلْتَقَدَ. Birbiriyle karşılaşan o iki grup hakkında Allah sizin için ayet vardır. فِيَتٌ تُقَاتُلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Müslümanlar gelmişler Bedir'e, Allah yolunda savaşıyorlar. وَاُخْرَ كَافِرَتٌ. Diğerleri de kafir. يَرَوْنَهُمْ مِسْلَيْهِمْ. İki katı görüyorlardı kendilerinin. Müslümanlar onları kendilerini iki katı görüyorlardı. Onlar üç kattan fazla olmasına rağmen iki katı görüyorlarsa ne oluyor? Az görüyorlar değil mi? Bunları ama kafirler de Müslümanları kendilerini mesela kendilerini üçte biri görmüyor. Çok çok daha onda biri belki görüyorlar. Onlar da zevkle savaşıyor. Yoksa kaçar, onlar da kaçarlardı. Bak yaravnehum mislehim ra'yelan. Göz yani gözünüzde iki katı gösteriyordu size. Vallahi yu'eyyidu bi nasrihi men yeşâ. Allah yardımıyla tercih ettiğini destekler. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْاَبْصَارِ. Basiret sahipleri için bunda kesin bir ibret vardır. Evet değerli izleyiciler, mutlaka buradan dersimizi alalım. Çok dikkat edelim. Şimdi bakın, sizin gözünüzde az, iki kat gösterdi diyor Allah. Bak burada da Resulü Muhammed Aleyhisselam, orada komutan, ulil emr konumunda, Allah ona rüyasında az gösteriyor. Ne kaç katı göstermiş? İki kat değil mi? Ne olduğunda Allah kendi söyledi. Bize bırakmıyor. Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi bize bırakmaz. Her şeyi kendi açıklar. Hem de en ince ayrıntısına kadar. İşte burada görüyorsunuz. Bak rakamsal olarak her şey ortaya çıkıyor. Bak diyor ki velev erakehum kesiren, sana onları çok gösterseydik. Bak Muhammed Aleyhisselam sana, hem de rüyasında. Lefeşiltüm, kesinlikle dağılırdınız. Niye? Sen de bilirdin ki ben iki katıyla savaşmak zorundayım. Dağılır giderdiniz. Vele tenazaatun fil amr. Bu konuda ashabınla kesinlikle nizaya girerdiniz. Birisi der ki savaşalım, birisi der ki savaşmayalım. Allah iki kat, çünkü nizaya düştünüz mü? Ayete bakın diyecek. Hadi bakalım ayete, bak iki kat diyor. Ben gelmiyorum. Dedi mi? Hiç kimsenin, yani Muhammed Aleyhisselam'da buna müdahale hakkı yok. Bunu zaten çok net görüyoruz Ahzab suresinin 35, 36, 37, 38. ayetlerinde. Şimdi burada diyor ki sonra onunla şey yapın. İnnehu alimun bidati sudur. Ha velakinallahu sellem, ama Allahu Teala iki işi sağlama aldı. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ sudur. Allah insanların içlerinde ne olduğunu çok iyi bilir diyor. Muhammed Aleyhisselam rüyasını iki kat gösterdi mi? Ondan sonra وَاِذْ يُر۪يكُمُهُمْ اِذِلْ تَقَيْتُمْ. Bu Mekkelilerle karşılaştıkları zaman Allah size gösterdiğinde neyi gösteriyor? فِي اَعْيُنِكُمْ. Sizin kendi, hani رَعْيَ الْعَيْنِ dediği ya şeyde Ali İmran 14'te, sizin gözünüzde bakıyorsunuz ne gösterdi? Kalilen az. Az. Yani iki katı gösterdi. Yani Allah-u Teala'nın savaşmayı emrettiği kat o kadar gösterdi. Ve yukallilukum fi ayunim, sizi de onların gözünde azaltıyordu. Niye? Liyakdiyallahu emran kâne vefûlâ. Allah-u Teala'nın yani sonuçlanmasına karar verdiği işin gerçekleşmesi için. O da ne? O Bedir günü Perslerle Romalıların karşılaştıkları gün Müslümanlar zafer elde etsin diye. Zafer elde etsin diye düşmana cesaret verecek şekilde Müslümanları az gösteriyor. Müslümanların da nizaya girmemeleri için o kendilerini iki katı gösteriyor. Gene az. Ve ilallahi turcaul umur, işler Allah'a döner. Bak şimdi görüyor musunuz? Ve in tenazaatun fil emr, ve in tenazaatun fi şeyin. Şimdi oradaki burada nizanın da örneği var mı Allah tarafından? Bak Muhammed Aleyhisselam komutan sıfatıyla. Ve bunlar nizaya girdikleri zaman feruddu ilallahi ve rasul, Allah ve Resulüne şey yaptım. Yani Kur'an'a bakın. Kur'an'a bakacaklar, iki katından fazlasıyla savaşma emri yok. O zaman gelmiyorum deme hakları var. Ama böyle bir şey diyemesinler diye Allah gözlerinde az gösterdi. İki katını gösterdi. Rüyasında da Resulullah da az gösterdi. O zaman şimdi çok net bir şekilde Resul Nebi farkı ortaya çıkıyor mu? Çok net bir şekilde. Resul çünkü Allah'ın ayetini tebliğ ettiği zaman, uyguladığı zaman değil. Tamam mı? O zaman amirle buradaki fe entenazaatun fi şeyin dediği Allah ve Resulüyle asla nizaya girilemez. Nizaya girilen amirle olur. Yetkili makamlı olur.
Tabii zaten gelene ki kendisi bile bu ayetten hocam tek kaynak, tek merci, tek hüküm kaynağının Allah'ın olduğunu söylüyorlar. Az sonra söyleyeceğim hocam.
Tamam.
Şimdi şöyle. Burada Allah'a ve Resulüne kayıtsız şartsız bir itaat olduğunu tüm müfessirlerin büyük çoğunluğu söylüyor. Nitekim hatta Şia kendisi bile daha çok tahrif, Kur'an'ı tahrif eden bir grup olmasına rağmen mesela Tabatabai el-Mizan'da diyor ki bu ayet sadece tek merci Allah'ın yani hüküm kaynağının Allah'ın olduğunu söyleniyor. Buradan biz bunu böyle anlıyoruz diyor. Fakat bakarsanız diğer ayetlere geldiğinde yine başlıyorlar sanki bu ayeti okumamış gibi, sanki bu inançta değillermiş gibi iki farklı inanca sahiplerdir. Şimdi az önce ben bir örnek daha vereceğim. Şimdi bu tek kaynak olması açısından Şura 10. ayetinde de Allah-u Teala söylüyor. Mesela وَمَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُوا اِلَى اللّٰهِ. Yani herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğiniz zaman onun hükmü bilesiniz ki Allah'a aittir yani. Allah onunla ilgili hüküm verir. Şimdi bu ayetle ilgili hocam Diyanet'in, az önce Şia'nın dedim, ben bunu söylemeden edemem. Şimdi gelenekte Diyanet'in kendisi de buna inanıyor. Diyanet Vakfı'nın meali.
Diyanet Vakfı'nın.
Diyanet işlerinde Diyanet Vakfı'nın meali.
Gerçi en son bastıkları meal de budur yani. O Diyanet evet, Vakfı'nın meali.
Şimdi bakın hocam, bu ayeti okuyarak yani burada da kendileri de aynı düşünün. Çünkü başka bir şey çıkmaz buradan. Allah ve Resulüne götürülen bir tek merci çıkar. Yani bir tek kaynağa başvurulması isteniyor. Şöyle diyorlar bakın dipnotunda. Bundan yani bu ayette Müslümanların bilgi ve hüküm kaynaklarının kaynakları sıralanmış, sonradan sıralanmış ama sonradan kitap, sünnet, icma ve kıyas şeklinde formülleştirilen kaynakların temelini koymuş anlaşmazlık olursa çıkarsa çözümün bu kaynaklara başvurularak aranması istenmiştir.
Nereden? Ne alakası var?
Ya nereden istemiş? Emretmiştir. Kim emretmiş? İşte, aranmasını bu, emretmiş.
İşte bu en büyük tahrif. Allah'ın tahrif dediği şey bu. Hocam. Tahrif. Tam bir tahrif bu işte.
Şimdi buna rağmen diyor bir münafıkın hısmına Resulullah'ın yerine Kab bin Eşref'e başvurması. Ya siz onu yapıyorsunuz. Şimdi sonraki ayette zaten söylüyor Allah-u Teala. Bakın sonraki ayette ne diyor Rabbimiz? Elem tere illellezine yes'umun ennehum amenu bime unzil ileyke ve unzil min kablik. Yani yuridun en yetehakim ile tağut fakat umiru en yekfuru bi. Yani hem sana indirilene hem senden önce indirilenlere inandığını iddia eden kişileri görmedin mi? Kendilerine tağutu tanımama emri verildiği halde hakemlik etsin diye tağuta gitmek isterler. Şeytan ise bunları derin bir sapıklığa düşürmek ister. Şimdi herhangi bir konu olduğu zaman Allah'a inanan ve Allah yani Allah'a kitabına inanan, önce kitaplara inananlar ne yapıyorlar hocam? Allah'ın kitabına mı başvuruyorlar? Yoksa bir konu olduğu zaman bu bak kendileri söylüyor. Buna rağmen diyorlar ki biz şunlara başvurulması vuracağız. Böyle emretmiştir diyor. Allah'a da iftira ediyorlar.
Allah'a emri yok ki.
İşte ya önce, bakın emretmiştir diyor hocam.
Bak az önce gördük. Müslümanların Muhammed Aleyhisselam'la nizaya girme hakları var. Bak şeyde yine bunu da şey yapayım yani bu anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Mesela Ahzab suresinin Kur'an-ı Kerim'in 33. suresinin ilgili ayetini bir okuyalım. Onu da çok fazla şey yaparlar. Bakın şeyde 36. ayette az önce sen okudun ve ma kana lil mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu emran en yekuna lehumul khiyaratu min emrihim. Bir mümin erkek de bir mümin kadın. Bak sen şimdi sokaktaki bir vatandaş gibi anla cevap ver, tamam mı? Aydın hoca olarak değil. Buradan dinliyoruz. Bir mümin erkek ve mümin kadın Allah ve Resulü bir konuya karar verdiği zaman onların işlerinde tercih hakkı olmaz. Allah ve Resulü karar verdi, tercih hakkı olmaz. Ama sen aydın hoca olarak cevap verme ha. Sokaktaki bir vatandaş. Ya da sana İlahiyat Fakültesi'nde öğretildiği bilgilerle cevap ver.
Tamam.
Tamam mı? Yani burada şimdi şey yaptığında cevap verme. Ve men ya'sillâhe ve rasûlehu fekad dalle dalâlen mubînâ. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse apaçık bir şekilde sapıtmıştır. Yani şimdi bu az önce Diyanet için söyledin. Çok ağır kaçtı diyenler çıkar haklı olarak tabii. Çünkü öyle yetişmiş insanlar. Şimdi bak. Yani tekrar ediyorum. Şu andaki aydın mülayim olarak değil. Konya İlahiyat Fakültesinden mezun olduğun zamanki aydın mülayim olarak cevap vereceksin. İstekulu lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyh. Senin kendine, Allah'ın kendine nimet verdiği ve sen de ona nimet verdiğin kişiye söylüyordun ya Muhammed. Ne diyordun? Emsik aleyke zevcek. Eşini tut. Vettekillah, geleneksel manayı vereyim. Allah'tan kork. Biz de Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Peki, bu yapıya göre, sana öğretilen dine göre, Muhammed Aleyhisselam, Zeyd'e eşini tut, Allah'tan kork dediği zaman yapması gereken nedir?
Tutmasıdır onu.
Karşı çıkabilir mi?
Gelenek kafayla tutmasıdır.
Karşı çıkabilir mi?
Şimdi benim kafam, şimdiki kafa gitmemişti, şimdi gitti.
Yani, ya sana yani öyle...
O kafayla tutması gerekir, tutmazsa isyan etmiş olur.
Ya ne yapmış olur? Allah ve Resul, yani Resul'e isyan etmiş olur.
Aynen.
Tercih hakkı var mı?
Hayır.
Geleneksel anlayıştaki bu 36. ayeti anlıyorlar ya, onlar 36. ayete verdikleri manayla, Muhammed Aleyhisselam'ın hemen yan yana bak Allah ne kadar mükemmel açıklıyor her şeyi. Hemen altındaki Zeyd'e eşini tut, Allah'tan kork, boşama sözüne karşı Zeyd'in tercih hakkı olur mu o anlayışa göre? Asla olamaz değil mi? Boşamıyorum derse, çünkü onların kafasına göre onlar anlamları tamamen bozdukları için efendim ne olmuş olur? Apaçık safı fi dalalen mubin olur yani. Kad dalle dalalen mubin olur. Yani iyice sapıtmış olur Zeyd. Ama Allah öyle mi diyor burada? Ve tukfi fi nefsike mallahu mubti. Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi sen içinde saklıyordun. Nedir ortaya çıkaracağı? Zeyd senin evlatlığın. Diyorsun ki Allah beni her konuda örnek yapıyor. Zeyd karısını boşardı. Allah beni bununla evlendirirse ben milletin içine nasıl çıkarım? Onun için Zeyd'e baskı yapıyor boşama diye. Ama Allah'ın ve bak bir nizaya girerseniz ne dedi? Allah ve Resulüne gidin. Kur'an-ı Kerim'e gidin. Kur'an'da Zeyd'in eşini boşama hakkı var mı? Kimse engelleyebilir mi? Onun için ne diyor burada? Ve tahşen nas diyor işte insanlardan korkuyorsun. Vallahi ve hakken tahşahu. Allah'tan korkman daha Allah daha layıktır korkmana. Niye insanlardan korkuyor? Milletin karşısına ben nasıl çıkacağım falan diye korkuyorsun. Yani hep biliyorsunuz burada öyle iftiralar yaparlar ki Resulullah'a. Milleti iğrendirirler. Ondan sonra bu ayetin anlaşılmasını engellerler. Ondan sonra فَلَمَّ قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا Zeyd ne zaman ki eşi Zeynep'le ilişkiyi kesti, boşadı, Zeynep'in iddetini bitirdi. Bak boşadı, emrini tutmadı. Geleneksel anlama göre Zeyd ne olmak lazım? Sapık, apaçık bir sapık olması lazım. Apaçık sapık. İşte emretti, açık bak Kur'an'da ve şey efendim acaba burada rical meselesi, ravi meselesi var mı? Çok açık ve net. Karşı çıktı. Efendim işte bu hadis sahih mi değil mi falan. Hadis değil ki Allah'ın ayeti. Kimse ses çıkaramaz bunu.
Nitekim yüzlerle de hadis var yani. Sahabe sorgular, karşı çıkar.
Hayır hayır hadiste, hadiste şüphe ortaya çıkabilir. Rivayet tarikleri şunlar. İşte kardeşim Allah'ın ayeti. Zeyd dinlemedi. Allah-u Teala Zeyd'i mi ayıplıyor Muhammed Aleyhisselam'ı mı? Zeyd'i asla ayıplamıyor burada. Niye ayıplasın? Çünkü Allah kendi Allah'ın verdiği emri yerine getiriyor. İşte az önce okuduğumuz Bedir Savaşı'nda da eğer Allah-u Teala düşmanı az göstermeseydi hepsinin ben bir savaşmayacağız diye deme hakkı vardı. Tıpkı burada Zeyd'de olduğu gibi. Ondan sonra ne diyor? فَلَمَّ قَدَى زَيْدٌ مِنْ هَوَطَرًا Zeyd onunla ilişkisini tamamen kesindi. Yani boşadı, iddetini bitirdi. زَوَّجْنَاكَهَا Sen evlenmek istemiyordun Muhammed. Ama biz seni onunla evlendirdik. Zeynep de istemiyor. Biz evlendirdik. Allah'ın emriyle. Hadi bakalım. Şimdi Allah ben evlendirdim dedikten sonra Muhammed Aleyhisselam'ın tercih hakkı var mı? Yok. İşte bu burada anlatılan erkek Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani bir mümin birinci derecede muhatap odur. Senin tercih hakkın yok. Ben evlendirdim. Peki seni Zeynep'le evlendirdim diyor. Tabii Zeynep ismi geçmiyor ama onunla dedi zaten belli. Peki Zeynep'in tercih hakkı var mı? Allah emir vermiş. Açık ayet var. Var mı? O şey yaparsa Allah'ın emrine karşı çıkmış olur. Onun için bak Allah'la nizaya girilemez. Resulü'yle nizaya girilemez. Ama Nebi'yle nizaya girilebilir. Ve emri yerine getirilmeyebilir. Bu Allah'ın açık emri. Niye? Bakacaksın verdiği emri Allah Kur'an'a uyar mı? Uymaz mı? O zaman birinci kaynak ne olur? Birinci değil, tek kaynak. Ama tutmuşlar kitap, sünnet, icma, kıyas diye bir sürü gevezelikler uydurmuşlar ve İslam diye bir şey bırakmamışlar. Evet, devam.
Tabii bu ayeti zaten hiç olmazsa bu din adamlarına sesleniyoruz. Bu tefsiri olsa okumuyorlar. Bunun tefsirinde de İslam uleması burada bir münafık ve bir Yahudi'den bahsediliyor. Münafık Müslüman gözüken diyor ki gel Kâb bin Aşref'e gidelim. Diğeri de diyor ki hayır gidelim Allah'ın Resulüne, o Allah'ın kitabına hüküm versin. Tefsirlerde böyle söyleniyor. Ama o münafık ne yapıyor? Kendi işine gelmediği için Allah'ın hükmü, nitekim günümüzdeki birçok din adamları gibi herhangi bir hüküm işine gelmediği için Nebimize atfedilen hadislere başvurarak o hükmü ya nesk ederler ya başka hüküm getirirler ya da icmaya veya kendi kaynaklarına giderler. Şimdi
bu hadisler doğru olabilir. Resulullah Kur'an'dan tabii çıkmış çıkardığı doğru hüküm olabilir. Biz Kur'an'a bakarak karar vereceğiz. Ölçü ya ben olacak. Rical ilmi bilmem ne falan filan böyle saçmalıklarla olmaz. Kur'an-ı Kerim'le karar vereceğiz hadislerin doğru olup olmadığını.
Aynen öyle. Çünkü nitekim sonraki ayette hocam ve izâ kîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallâhu ve ilâ rasûl yani onlara söylendiğinde ki yok Müslüman gözüken ister münafık olsun ki onlara denildiğinde ki gelin Allah ve Resulüne yani o tek kaynağa gelin. Onlar ne yaparlar? Yani ben tercümesini direkt okuyayım vakit azlığı olduğu için. Evet. Kendilerin onlara Allah'ın indirdiğini ve Resul'e gel dendiği zaman o münafıklar senden büsbütün uzaklaştığını görürsün. Yani anke sududa yani senden tamamen uzaklaşıyorlar. Şu günümüzdekilerin aynı siması bugün de öyledir. Sen Allah'a, kitabına ve o elçisinin getirdiğine uyun dediğiniz zaman sizden tamamen uzaklaşırlar. Yani Ebu Bekir hilafete başa geldiği zaman ne diyor? Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettikçe siz bana itaat edin. Eğer karşı gelirsen bana itaat yoktur. Ömer de aynı şeyi söylüyor. Beni kılıçlarınızla öldürün. Biz bunu söylediğimiz zaman kılıçları bize doğrultuyorlar. Şimdi bundan sonraki ayet. Şimdi buna benzer bir ayet daha var ki Maide 104'te de aynı ifade var. Ve izekil elem ta'alem ila ma enzelallah ve ila rasul.
Ve'ytel münafıkın yasudun anke sudun.
Evet. Ne diyorlar? Hasbuna ma vecetna aleyhi ebâena. Ya biz babalarımızdan ne görmüşsek onun üzerinde kalıyoruz. Allah Teala diyor ki ya babaları bir şey bilmiyorsa ya yanılıyorsa siz ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Evet. Yani zannın üzerinden böyle bir din oluşmuş.
İstersen tamamlayalım. Çünkü vakit bitti.
64. ayet. Şimdi buradan nasıl bir hüküm çıkarıyorlar? Şimdi 64. ayete geliyorum hocam. 63'ü de okuyayım. Onlar var ya onlar. Yani 63'e gelmedim. Daha 62'ye. 62 evet. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olur o zaman? Sana gelip Allah'a yemin ederek derler ki biz sadece iyilik yapmak ve arayı bulmak istiyoruz. Şimdi hocam burası çok önemli. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olur? Şimdi Müslümanların bu durumda olmasının yani şu anda olmuşlar. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden olmuş. Ne yapmış? Tek kaynaktan kopmuşlar. Farklı içinde her tür katkı olan bir kaynaklara yönelmişler. Nasıl ki münafıklar Allah'ın kitabı ve elçisi olduğu halde başka yerlere başvurarak nitekim tefsirlerde de söylenen hocam budur. Söyleniyor ki onlar Allah'ın hükmüyle hükmetmediler. Onun, yani tağuta yöneldiler ve kendi başlarına bu iş geldi ve gelip de Allah Resulü'ne yemin ederek biz sadece iyi yapmak istiyoruz. Biz iyi kimseleriz diyorlar. İşte onlar var ya diyor Allah Teala. Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Onları aldırma ama yine de öğüt ver. Onların işlerini işleyecek etkili sözler söyle. Bundan sonra 64. o ki söylüyorlar ya Allah'tan başka kaynak edinme, Resul'e gitme ve onunla birlikte dua etme. Şimdi burada ayet şöyle, yine tekrar edeyim. Biz hangi elçiyi gönderdiysek, bizim onayımızla kendisine gönüllü olarak boyun eğilsin diye göndermişizdir. O münafıklar kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelseler. Yani kötü duruma düşürdüklerinde o münafıklar nasıl kötü duruma düştüler? İşte Allah'tan başka kaynak edindikleri için. Allah'ı bırakıp tağuta yöneldikleri için. Nitekim tefsirler de bunu söylüyor hocam. Sanki günümüzün geleneğini anlatıyor tefsirler. Ve Allah'tan bağışlanma dileseler elçimiz de sen de onlarla bağışlanma için dua etsen o zaman Allah dönüş yapanları kabul ettiği ve bol ikramda bulunduğunu elbette görürler. Şu anda da Allah'ı tek kaynağa yönelseler Allah onlara bol ikramda bulunduklarını görürler fakat yönelmiyorlar. Şimdi 65. ayette bitireyim hocam. 65. ayette فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. Yemin olsun ki Müslüman, mümin olamazsınız. Senin verdiğin hükme razı kalmasalar. Bu ayeti hocam, evet. Size iftirayla meşhur olan bir insan var. Ki o şöyle der, bu ayeti okuyup. Vallahi Müslüman olamazsınız. Vallahi Buhari hakem olmadıkça. Vallahi Müslüman hakem olmadıkça Müslüman olamazsınız. Arkasınca da diyor ki, ben demiyorum ki. Allah diyor diyor. Ben demiyorum ki kardeşim diyor. Allah diyor. Bir de Allah'a iftira ediyor. Allah tam tersini söylüyor. Allah diyor ki o kaynağa yönelmezseniz Allah ve Resulüne yemin olsun ki Müslüman olamazsınız. Bunlar anlaşmadıkları konularda seni hakem yapıp yani verdiğin karardan dolayı içlerinde en küçük bir sıkıntı duymaksın. Tam teslim olmadıkça inanıp güvenmiş sayılmazlar. İşte hocam gelinen durum bu. Tam tersini söylüyor. Adam Resul kavramının ne anlama geldiğini bilmiyor ki sahtekar. Öyle kendinden bir kaynak oluşturmuş. Resul Nebi arasını ayırt etmeden işte görüyorsunuz diyor.
Bizden geleni yapalım da Allah-u Teala yardımcımız olsun. Yani abi, mesele çok net yani bir şekilde ortaya çıktı.
Önemli olduğu için biraz.
Mesela bu o kadar çok konuşulması gereken bir konu ki öyle bir iki derste bitecek gibi değil. İnşallah daha başka derslerimize de yaparız. Allah-u Teala çok iyi anlamamızı nasip eylesin. Allah yardımcımız olsun. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah hiçbir şeyi cevapsız bırakmamıştır. Ama Müslümanlar Kur'an'la ilişkiyi kestikleri için hiçbir şeye de cevap bulamıyorlar maalesef. Allah rızasından ayırmasın. Kur'an'a sıkı sıkı sarılan kullarından eylesin.